أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimiz yine Taha suresi, o surenin 83. ayetinden itibaren Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak Allah-u Teala'nın anlattıkları şeyleri anlamaya gayret edeceğiz. Tabi bu arada Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı tasdik eden bir kitap olduğu için, yani sadece Tevrat'ı değil, onun önündeki bütün kitapları tasdik eden bir kitap olduğu için, burada anlatılanların Tevrat'ta da nasıl anlatıldığını anlamaya çalışacağız. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz. İlgili ayetleri bize özet olarak tamamını anlatıyor. Ondan sonra da konumuza geçiyoruz.
Evet, en son 82. ayeti okuyup öyle bitirmiştik geçen hafta dersimizi. Bu hafta 83. ayetten itibaren başlıyoruz. 91. ayetin sonuna kadar işlemi planlıyoruz. İlgili ayetler mealen şöyle. Allah Tur'da, yani Sina Dağı'nda Musa'ya şöyle dedi. Ey Musa, seni vaktinden önce halkından ayırıp buraya getiren nedir? Musa, onlar benim izimdeler. Ben de sen hoşnut olasın diye huzuruna erken geldim Rabbim, dedi. Allah dedi ki, ama biz senden sonra halkını ağır bir imtihana soktuk. Samiri onları saptırdı. Musa öfkeli ve üzüntülü bir şekilde halkına döndü. Dedi ki, ey halkım, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Süre mi size uzun geldi, yoksa Rabbinizin öfkesinin üzerine çökmesini istediniz de onun için mi bana olan vaadinizden caydınız? Dediler ki, biz sana olan vaadimizden, kendiliğimizden caymadık. Üzerimize Mısırlı halktan kalan ziynet eşyaları yüklendi. Onları eritmek için ateşe attık. Samiri'yi de aynı şekilde attı. Böylece Samiri onlara böğürebilen bir boğa heykeli çıkardı. Samiri ve taraftarları, bu sizin ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır ama o unuttu, dediler. Onun kendilerine tek bir sözde olsun karşılık veremediğini, onlara zarar vermeye de fayda sağlamaya da gücünün yetmediğini görmüyorlar mıydı? Harun onlara daha önce şöyle demişti, ey halkım, bununla sadece ağır bir imtihandan geçiriliyorsunuz. Sizin Rabbiniz Rahman'dır, iyiliği sonsuz olandır. Artık siz bana uyun ve emrime itaat edin. Onlarsa, Musa bize dönüp gelene kadar onun, yani boğa heykelinin karşısında saygıyla durmaktan asla vazgeçmeyeceğiz, demişlerdi. Evet, 91. ayette böyleydi.
Evet. Şimdi tekrar ilk ayeti anlamaya gayret edelim. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı Tur Dağı'na davet ediyor. 30 günlüğüne davet ediyor. Musa Aleyhisselam acele ediyor. Erkenden gidiyor. 10 gün daha erken gitmiş oluyor ve süre 40'a çıkıyor. Bunu anlatan ayetler var. Onu Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Evet, bu Araf suresi, yani Kur'an-ı Kerim'in 7. suresinin 142. ayetinde anlatılıyor. Orada Cenab-ı Hak şöyle diyor. وَوَاَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً Biz Musa ile 30 geceliğine sözleşmiştik. 30 geceliğine. Fakat bu şu an okuduğumuz Taha suresi 83. ayette onun erken gittiği anlaşılıyor. Ne kadar erken gitmiş? 30 geceliğine sözleşmiş. وَاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ Biz 10 gün daha ona ilave ettik deyince demek ki 10 gün erken gitmiş. Ve toplamda فَتَمَّ مِيْكَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً Böylece Rabbinin belirlediği süre tam 40 gece olmuş oldu. 10 günde erken gittiği için 30 güne 10 gün eklenmiş oldu. Araf suresi 142. ayete göre.
Aynı şeyde de var mı? Tevrat'ta da benzer ifadeler.
Tevrat'ta 30 olduğu yok hocam. 40 gün 40 gece kaldığı söyleniyor.
40 gün tamamını söylüyor.
Evet, tamamını söylüyor.
Evet, şimdi tabii Musa Aleyhisselam erkenden gitmiş olduğu için Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a soruyor. Ama ilgili bütün ayetleri dikkatle okuduğumuz zaman Allah'ın bu sorusu görüşmelerin bitmesinden sonra, yani en son 40. gün denk gelmiş olması gerekiyor. Şöyle diyor: ve ma aceleke an kavmike ya Musa. Musa, seni kavminden ayırarak aceleyle buraya getiren nedir? Hani 30 günlüğüne sözleşmiştik, sen 10 gün erken geldin. Neden böyle acele ettin? Bunun sebebi ne? Diyor ki onlar galehum ulay ala eteri. Ya Rabbi, onlar benim yorumdalar. Onlarla ilgili hiçbir şüphem yok ki. Hepsi de doğru yolda. Benim yorumda geliyorlar. Ve aciltu ileyke Rabbi litarda. Sen razı olasın diye ben aceleyle geldim. Yani sen razı etmek için geldim. Halkımdan bir endişem yok. O kadar. Benim yorumdalar, benim izimdeler. İnşallah haftaya okuyacağımız ayetlerde de göreceğiz. Yani onları saptıran Samiri de dahil, o da bu Musa Aleyhisselam şeye çıkmadan önce Musa Aleyhisselam'ın arkasında. O da diyor, ben de senin yolundaydım ama sonra canım böyle çekti ve yoldan çıktım diyor. Yani Musa Aleyhisselam'ın bu tespiti doğru. Yani doğruluk şu, diğer ayetlerle birebir uyumlu. Ama burada asıl şunu düşünmek lazım. Evet, doğru yolda olmak çok güzel bir şey ama asıl güzel olan o yoldan çıkmadan devam etmektir. Çünkü önümüze bir sürü engeller gelir. İblis, biliyorsunuz, doğru yolun ortasında oturur, üstünde oturur. Doğru yolun üstünde oturan birisi hiç kimse sapık demez ki. Bir de çok bilgili olur. Sağdan girer, soldan girer, önden, arkadan sizi bir şekilde etkileyerek yolunuzdan çıkarmaya çalışır. Bir takım böyle doğruya yakın bir takım yanlışlarla.
Şimdi hocam bu 84. ayetteki ala eferi'yi biz hani izimde, yolumdalar diye çevirdik. Ama önümüzdeki mealden isterseniz ben okuyayım. Çünkü birçok mealde böyle. Demiş ki Diyanet meali 83-84 birlikte: seni aceleyle kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa dedik. Musa dedi ki onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim sen hoşnut olasın diye acele ederek sana geldim. Şimdi onlar arkamdalar
da,
ne demek?
Onlar da geliyor. Yani.
Şöyle diyor, tefsir bilginlerinin bahsettiğine göre Hazreti Musa Tur'a giderken yanına halkından seçtiği bazı temsilcileri de almıştı. Yolda bir an evvel Rabbi ile konuşma arzusuyla acele ederek onları geride bırakmıştı. Ayette ifade edilen uzaklaşma budur diyor.
Ama bu ifade
bu doğru mu?
Evet. Ne ayetlere uyuyor?
Ne de? Evet, ona bakacağız. Yani arkamdalar ifadesi doğru niye olamaz?
Çünkü şöyle, Musa Aleyhisselam'ın daha çağrıldığı olayı Tevrat'ta iki yerde görebiliyoruz. Hangi şartlarla çağrılmış ve nasıl, halkıyla beraber mi yoksa tek başına mı çağrılmış? Çıkış 19 babına baktığımız zaman onun 12-13. Pasajlarında şimdi Musa Aleyhisselam'a ilk önce bir şey yapıyor bu arada. Musa Aleyhisselam'ı önce huzuruna çağırıyor Allah ve diyor ki ben halkınla bir sözleşme yapacağım. Ondan sonra eğer benim bütün buyruklarıma uyarlarsa şöyle güzel sonuçları olacak. Ondan sonra Musa Aleyhisselam gidiyor, gidip halka soracak bunu. Hani tutacak mısınız Rabbin sözünü diye. İlk çıkışı bu aslında. Kur'an-ı Kerim'de bu detaydan bahsedilmiyor ama buraya çağırırken bile Allah-u Teala ilk önce diyor ki dağın çevresine sınır çiz ve halka de ki sakın dağa çıkmayın, dağın eteğine de yaklaşmayın. Kim dağa dokunursa kesinlikle öldürülecektir. Ya taşlanacak ya da okla vurulacak. ona insan eli değmeyecek. İster hayvan ister insan olsun yaşamasına izin verilmeyecek. Ancak boru uzun uzun çalınınca dağa çıkabilirler. Yani belli bir izin verilmesi gerekiyor onların dağa yaklaşabilmeleri için bile. Bir de yine çıkış 24 pasajında burada da esas emirleri almak için Musa Aleyhisselam dağa çıkıyor. İşte 40 gün 40 gece kaldığı zaman bu zaman. Ve orada da 24. babın ilk iki pasajında diyor ki Rab Musa'ya sen, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi bana gelin dedi. Bana uzaktan tapın. Şimdi buraya kadar bana gelin diyor. Aslında daha doğru çağırıyor ama uzaktan tapın diyor. Yalnız sen bana yaklaşacaksın. Ötekiler yaklaşmamalı. Halk da seninle dağa çıkmamalı. Yani halk için bir defa kesinlikle dağa yaklaşma izni yok. Özel olarak seçilmiş birkaç kişi biraz daha yaklaşabiliyorlar ama yukarı kadar çıkabilen yalnızca Musa Aleyhisselam, diğerleri zaten çağrılmamış bile. Halkın oraya yaklaşması mümkün değil. O yüzden hani halkın benim peşim sıra geliyor, o kadar insan birden benim peşimde, bunlar Tevrat'ta anlatılana da kesinlikle uymuyor.
O yüzden biz buradaki hala eseriyi, onlar benim izimde, yani benim yolumdalar.
Evet.
Dolayısıyla ben onlardan yana eminim diyor. Problem yok, o yüzden ben daha önce kalktım geldim buraya.
Yok, zaten bu 86. ayette de, yani bu süre uzun mu geldi ki?
Evet, yok hocam, 85'te de yani diyecek ya, sen öyle zannediyorsun ama Samiri onları saptırdı. Yani geliyorlardı da onları buradan aldı, başka bir yere geri götürdü anlamında değil.
Böyle bir olay yok.
Hak yoldan çıkardı onları.
Eserinden evet. Saptırdı. Senin aynen, eserinden.
Senin yolundan.
Senin yolundan saptırdı.
Evet.
Zaten Samiri de diyor, ben tamam senin yolunu anladım, kavradım, çok sıkı sıkıya sarıldım. Ama canım böyle istedi diyor. Şimdi de Samiri'nin, inşallah Samiri konusunda önümüzdeki hafta daha ayrıntılı dururuz. O Samiri'nin oradaki pozisyonu son derece önemli. Bu dini çok iyi anladı, kavradı, sıkı sıkıya sarıldı. Sonra da yoldan çıktığı anlaşılıyor. Zaten her kafir önce mümin olur. Sonra hesabına gelmediği için yalan söyler ve gerçekleri örter ve kafir olur. Dolayısıyla Samir'in de o insanları saptırabilmesi için doğru yolda olması gerekiyor. Doğru yolda olmayan bir insan insanları saptıramaz ki. Dolayısıyla o da zaten ben de Resul'ün eseri, yani bu
yolundaydım.
Bu senin getirdiğin kitabın ya da işte doğru yoldaydım diyor. Oraya sıkı sıkıya sarıldım diyor ama canım böyle istedi sonra attım diyor. Dolayısıyla bak mesela burada
85'teyiz.
Yani Diyanet'in mealinde de
evet.
Bu şeyi o dipnotu dipnota ters düşen bir ifade var. Bak şöyle diyor ki paranteziyle birlikte okuyorum. Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz? Çok zaman mı geçti? Ayrılışından sonra çok zaman mı geçti değil, dönüşünde söylediği söz. O zaman gidişiyle dönüşü arasında 40 günlük süre geçiyor. Bunlar o arada şeye çıkmış olamazlar ki. Yani eğer dediği yer doğru olsa bunların da Musa Aleyhisselam'ın çıktığı yerde olmaları lazım. Oradayken konuşmaları lazım.
Dolayısıyla buradaki hemen arkamdalar tercümesi yanlış.
Mümkün değil yani, olmaz. Ama işte biz burada sürekli söylüyoruz. Bizim İslam aleminin en büyük yanlışı hikmeti unutmuş olmalarıdır. Ayetlerin ayetlerle açıklanması meselesinin kaybolmasıdır. Onu inşallah haftaya Samiri meselesinde biraz daha ayrıntılı olarak görürüz. Öyle olunca bir de tefsircilere kendi kafalarına göre bir şey söylüyor falan filan, böyle ayetler arasındaki uyum kayboluyor. Ve bakıyorsunuz ki bir sürü yanlış tercümeler, yanlış tefsirler ortaya çıkıyor. Evet, şimdi Gale, evet. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a hani diyor ki, yani işte ya Rabbi diyor, işte ona benim arkamda. Allahü Teala diyor ki Gale kat fetenne kavmeke, kavmini fitneye soktuk. Yani fitne, yani onların içlerini dışlarını ortaya çıkaracak, gerçek kimliklerini ortaya çıkacak zorlu bir imtihan. Yani işte bu altınlar var, içerisine yabancı madde katılmış katılmamış onu ayırmak için eritilen şeye o tasa fitne deniyor. Yani o eritme işine fitne deniyor. Gerçekten hiç kimse o altının o durumunda olmak istemez. Yani altına ateş yağıyor, yanıyor, eriyor. Şeyler bu katkı maddeleri dışarıya çıkıyor. İşte Allahü Teala da zor bir imtihandan geçiriyor insanları. Bütün gerçek niyetleri ortaya çıksın diye. Diyor ki senin kavmini böyle zor bir imtihandan geçirdik. Ondan sonra min ba'dik sen ayrılışından sonra zaten ayrılışından sonra ifadesi de gene o diğerlerinin arkasından gelmediğini gösteriyor. Ve adallehumus samiri o samiri var ya samiralı bunları o yoldan çıkardı. Şimdi Samir'in de çok önemli bir konumu olması lazım. Çok önemli bir konumu olacak ki bunları yoldan çıkarabilsin. Yani şimdi onlarla ilgili olarak Allahü Teala onların özelliklerini anlatıyor birçok ayetleri. اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبُونَ هَيَوَجَ وَهُمْ بِلَاٰخِرَةِ كَافِرُونَ ya da işte onlar اُلَٰيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ diyor. Yani bu adamlar yanlış yapan ahiretle ilgili de yanlış düşünceleri olan insanlar nasıl olsa ahirette kurtarırız bir şekilde işte falan efendi falan efendi falanın şefaatiyle bir şekilde kurtarırız diyen kişiler yani dini kullanarak insanları yoldan çıkarıyorlar. Bunun için de epeyce bilgili olmak gerekiyor. Şimdi bu Samir'in bilgili birisi olması gerekiyor. Bu konuda Tevrat'ta da bir şey var mı böyle bilgili olduğuna dair?
Hocam Tevrat'taki kısmı biraz önümüzdeki haftaya bırakalım. Çünkü orada tercümelere göre Harun Aleyhisselam'ın bunu yaptığı söyleniyor. Yahudi müfessirler oradaki kısmın İbranicesinin bir üçüncü kişinin orada olduğu ve o yaptığı şeklinde o okunması gerektiğini söylüyorlar. Ilgili. Onunla ilgili bir bilgi yok.
Ya, bilgi yok tamam.
Sadece şey birden bunun ortaya çıktığı ve hiç kimsenin bunu beklemediğini söylüyorlar. Ama yapan şimdi, kişinin yani bunu sıradan bir insan bir dinlemezler. Tabii.
Sıradan bir insan dinlemezler. Dinlemeleri için etkili bir zaten Allah Samir'i saptırdı deyince Musa Aleyhisselam'ın şaşkınlığı artıyor. Ah Samir'i hiç beklemediği bir şey.
Şeyler de var hocam. Biraz Yahudi kaynaklarını hani doğrudan Tevrat'ı değil ama Yahudi kaynaklarını okuyunca kimliğiyle ilgili biraz bilgiler de var. Anlatırız inşallah.
Evet tamam inşallah.
Bir o Samiri kelimesi evet. Üzerinde belki birazcık duralım. Hani evet. Biz mealde Samiri / Samiralı diye bir çeviri yaptık. Samiri yani ne demek o? Onu belki anlatsam.
Evet yani bu Samiri'nin özel isim midir? Olduğu, evet. Özel isim bu hep düşünülüyor. O şekilde de tercüme ediliyor. Ama zaten bir defa Arapçasında o sonundaki Samiriyu diye okunuyor ya. O sondaki Y harfi aslında bir mensubiyet gösteren bir şey. Ve başında da Elif Lam takısı var. Es-Samiri. Yani normalde Arapça bir özel ismin önüne yani işte Yahya gibi, Abdülaziz gibi bir özel ismin önüne Elif Lam takısı gelmez. Burada hem önüne Elif Lam takısı almış hem de sonuna bu Y harfini almış olan kelimenin bir ismi mensup olduğu yani bir aidiyet belirten kelime olduğunu anlamamız gerekiyor. O nedenle Samiri, o Samiri ya da o Samiralı diyeceğimiz kişi aslında belli bir kavme ya da kabileye mensup kişi. Yani İsrailoğullarının içinden olsaydı hani İsrailoğullarından özel bir isim söylenebilirdi ama bunun onların dışında özel bir kabileye mensup ve o kabilenin ismiyle anılan bir kişi olduğunu anlıyoruz. Nasıl hani Tirmizi, Kurtubi vesaire dendiği zaman onların sonundaki o ye mensubiyet ismi ise yani insanların özel ismi değil ama nereli olduklarını gösteren birer isimse Samiri de aynen o şekilde bir kabileye ya da yere mensup olan kişi anlamında.
Şimdi mesela biz Buhari deriz.
Evet, sanki ismiymiş gibi algılıyoruz evet, ama değil mi?
Buhari Buharalı demek.
Evet.
Ama Arap dili açısından Buhari demeyiz. El Buhari deriz. Niye? Bilinen Buharalı. Çünkü Buharalı sadece o değil ki. Evet. El Buhari. Mesela diyelim ki bir Türk. Ona doğru bu Türkiye dersin. Türklerden. Ama bilinen kişiyi, herkesin tanıdığı bir türkü anlatırsanız et türkü dersiniz. Ha o var ya, bildiğiniz.
Herkes anlar kim olduğunu.
Herkes hemen anlar kim olduğunu. İşte burada da Es-Samiri diyor. Dolayısıyla bu evet, Samiralı o kişi.
Evet. O kişi, o Samiralı.
O Samiralı yani sıradan Samiralı değil yani. Sıradan bir Türk değil diyelim. Sıradan bir Buharalı değil.
Bilinen
bir kişi olduğunu göstermek için de başına Elif Lam takısı konuyor. Evet.
Ve Allah Teala bunu söylediği zaman hani o Samiralı diyor, özel bir isim anmadığı halde Musa Aleyhisselam kim olduğunu anlıyor. Anlıyor. Buradan yani da demek ki dediğiniz gibi bilin şey yani o kavim içinde sivrilmiş bir kişi,
önemli bir kişi olmalı ki vay ya, ben ondan hiç beklemezdim ya. Hı hı. O nasıl yapar bunu?
Bir de hocam sizin hani sürekli söylediğiniz bir şey var ya, edalle fiilinin faili olabilmesi için saptırma fiilini faili olabilmek bilgiyi gerektirir.
Tabii kolay
İnsan
değil.
Bilgisi olmadığı bir konuda insanları saptıramaz. Tabii. Bir şeyden insanları saptırabilmeniz için onlardan çok daha iyi bilmeniz lazım ki onları o gerçeklerden koparıp başka bir yola sokabilirsiniz.
Tabii mümkün değil.
Değil mi? Yani,
tabii. Yani bir de o karşı taraf size güvenecek.
Evet.
Mesela bir yere gidiyorsunuz, yol soracaksınız, yolu iyi bilen birisine sorarsınız. Adam yolu çok iyi biliyor ama sizi saptırmak isterse, bak işte burası görüyorsun, işte bak Ankara diyor, Ankara'ya gider. Tamam buradan git ama şurada bir yol var, oradan gidersen daha kısa gidersin der. İnandırır seni, oraya bir girersin, bir daha Ankara'ya ulaşamazsın.
E hoca şimdi, o da mı bilmez? İnsanlar böyle der yani. Tabii. O da hoca.
O da o işin hocası. Kabul ederler. Tabii, o yani da o işin hocası. Feraca Musa ile kavmi, hemen Musa Aleyhisselam kavmine dönüyor. Hemen dönmesi için bu 40. günde bu işin olması evet lazım. Yani son günde demek ki Allahü Teala bunu söylüyor ona, o da hemen dönüyor. Hemen dönmesi için de Allah'tan izin var mı? Süre dolmuş olacak ki dönebilsin. Evet. Dolmadan dönemez. Çünkü sözleşmiş Cenab-ı Hak'la. O süre demek ki Allah sürenin sonunda bunu söylemiş oluyor ki o da hemen dönüyor.
Evet, bu Tevrat'ta da aynen böyle aslında. Yani böyle bir çok kısa bir süre, yarım gün falan gibi bir süre içerisinde bu olaylar oluyor. Tam dönüşüne yakın yani Musa Aleyhisselam.
Ve de Musa Aleyhisselam tam Allah söyleyince hemen dönüyor. Hı hı. Evet. Hemen döndüğü zaman da demek yani görevinde bir aksatma da yapmıyor.
Yapmıyor.
Yani süre tamamlanmış oluyor. Tamamlandığı zaman bundan haberdar olmuş oluyor demek. Şimdi dönüyor ama
nasıl?
Gadbane böyle kızgın bir vaziyette.
Öfke.
Esifa üzgün. Kızgın ve üzgün. Ya bu insanlar yani gerçekten kızmamak mümkün değil. Ya yani
kaç gün geçmiş arada? 40 gün.
Ha, 40 gün geçmiş.
40 günde yoldan çıkmışlar.
Hayır, bir de buzağıya takmışlar evet yani. Allah Allah. Yani insan gerçekten inanamaz ya. Nasıl oluyor bu işte?
Yo, geçen hafta anlattığımız gibi yani bunlar o denizin ikiye yarılması mucizesini görmüşler. Firavun'un gözleri önünde boğulduğunu görmüşler. Ve karşıya geçer geçmez hatırlıyorsanız hemen İcal lena ilahen kemalu maliye, başka bir kavmin bir puta taptığını görünce ya Musa bize de bundan bir tane yap diyen adamlar, Musa Aleyhisselam 40 gün bunlardan ayrılıyor, 40. gün kalkıp yine puta tapıyorlar.
Başlarında da Harun Aleyhisselam
varken.
Başlarında da Harun Aleyhisselam varken.
Aynen öyle.
İşte burada bizim
şuna kadar işlemiş.
Bizim yani şuna çok dikkat etmemiz lazım. Bunları Allah bize niye anlatıyor?
Hiçbir garantisi yok.
Hiçbir mana şey, aynı şey bizim için evet de geçerli. Muhammed Aleyhisselam vefat etti. Evet, Ebu Bekir çok değerli bir insandı. Tamam, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı siz Harun Aleyhisselam gibi düşünün. Harun Aleyhisselam engel olabildi mi? O zaman
ki Hazreti Ebu Bekir'in en çok uğraştığı şeylerin başında da ridde olayları geliyor. Hemen dinden dönmeler başlıyor.
Tabii.
Resulullah'ın vefatıyla birlikte hemen dinden dönmeler.
Ya, yani sahabe birbiriyle evet şey yapıyor, birbirini öldürmeye başlıyor yani. Dolayısıyla bizim hiç kimseye böyle bir kutsallık verme görevimiz yok. Bizim görevimiz olayları ayetler ışığında anlamaktır. Şimdi tarih ışığında anlamaya kalkarsanız o tarihi yazanlar o olaylardan etkilenenlerdir. Onlar da hani hep şunu söylerler, tarih yazılmaz, yazdırılır derler.
Güçlü olanlar yazar.
Tarih. Hep güçlü olanlar yazdırır. Şey yapmazlar yani. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Buradan bunları çok iyi öğrenmemiz lazım. Yani hiçbirimizin garantisi yok. İşte burada sıklıkla okuduğumuz ayetlerden bir tanesi Ahkaf suresi 9. ayet. Muhammed Aleyhisselam bile diyor ki ben bana da size de ne olacağını bilmem. Onlar da imtihandan geçiyor. Onlar da yoldan çıkabilirler. Hiç kimsenin garantisi yok. Onun için biz şuna da dikkat edelim. Bizim kendimizden başkasına da gücümüz yetmez. Harun Aleyhisselam da yapamadı bakın. Evet.
Yani o yüzden doğru yolda olmaktan ziyade doğru yolda kalmak.
Asıl mesele yani. Kalmak. Evet. Yoksa doğru yolda görmek kolaydır. Evet. Ama kalmak zordur. Çünkü niye? Allah imtihan için yaratmıştır bizi. Orada eğer menfaatlerimizi öne alırsak önümüze bir sürü böyle sapıtacağımız imkanlar çıkar. Ama Allah'ın rızasına odaklanır da onun dışında hiçbir şey düşünmezsek Allah'ın yardımının bizimle olduğunu da asla unutmamamız lazım. Yani her an bizimle yoldan çıkabileceğimizi düşünüp ona göre sürekli çok dikkatli olmak zorundayız. Şimdi Musa Aleyhisselam kavmine dönüyor. Ne diyor?
Öfkeli ve üzüntülü bir şekilde.
Evet, öfkeli, üzgün. Yani olmamak mümkün değil gerçekten. Yani gale ya kavmi, ey kavmim diyor. Elem ya'idkum rabbukum va'den hasene. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Bakın onlardan kurtuldunuz. Kölelikten kurtuldunuz. Bir sürü bak işte onlardan kalma altınlarınız, şu bir sürü şeyleriniz var. Allah size başka güzel güzel vaatlerde de bulunuyor. Ne oluyor yani? Ondan sonra efetale aleykumul ahdu. Yoksa size bu benim o buluşma zamanım, ayrılma sürem çok mu uzun geldi? Yani 40 gün çok mu uzun? Ne oldu? Em erattum en yahille aleykum gadabun min rabbikum. Yoksa siz Rabbinizden bir öfkenin, bir gazabın sizin üzerinize gelmesini mi istiyorsunuz? Allah'ın sizi cezalandırmasını, sizi perişan etmesini mi istiyorsunuz? Ondan dolayı mı fe ahleftum mev'idi? Bana verdiğiniz sözden ondan dolayı mı saptınız? Ne oluyor? Söyleyeceğiniz şeyler varsa hiç beklemeden.
Olabilir hocam. Şimdi burada bahsedilen söz ne? Onların verdikleri, Musa Aleyhisselam'a verdikleri söz ne? Allah'ın verdiği söz ne? Onu da Tevrat'tan okuyabiliriz diye düşünüyorum. Yine Mısır'dan çıkış bu sefer 19. babda. Demin bahsetmiştik ki ilk önce Musa Aleyhisselam Allah'ın huzuruna doğru, dağa doğru çıkıyor. Orada Allah-u Teala ilk önce gidiyor. Kavmine söyle eğer benim sözümü tutarlarsa. Tam orasını okuyalım. 19. bab 3. pasajdan itibaren okuyorum. Musa Tanrı'nın huzuruna çıktı. Rab dağdan kendisine seslendi. Yakup soyuna, İsrail halkına şöyle diyeceksin. Mısırlılara ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. Şimdi sözümü dikkatle dinler, anlaşmama tamı tamına uyarsanız bütün uluslar içinde benim öz halkım, hazinem olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. Siz benim için kahinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsraillilere böyle söyleyeceksin. Musa Aleyhisselam da gidiyor halkının yanına ve Allah'ın bu sözlerini iletiyor. Bütün halk bir ağızdan, 8. pasaj, bütün halk bir ağızdan Rabbin söylediği her şeyi yapacağız diye yanıtladılar. Musa halkın yanısını Rabbe iletti. Demek ki şimdi Allah-u Teala ilk önce böyle bir vaadi olduğunu söylüyor. Musa Aleyhisselam'la bunu halka iletiyor. Halk da Rabbin söylediği her şeyi yapacağız diye Musa Aleyhisselam'a söz veriyor. O yüzden hani bana olan vaadinizden niye döndünüz diye sorduğu zaman Musa Aleyhisselam'a olan vaatleri bu. Rabbin sözünü dinleyeceğiz. Allah-u Teala'nın onlara verdiği vaatse orada demin bahsettiğimiz anlaşmama tamı tamına uyarsanız bütün uluslar içinde öz halkım, hazinem olursunuz. benim için kahinler krallığı kutsal ulus olacaksınız. Yani sizi çok yüce bir makama yükselteceğim diyor aslında. Çok iyi bir konuma getireceğim sizi bütün halk olarak diyor Allah-u Teala. Bu da yine Allah'ın onlara olan vaadi.
İstersen burada bitti mi?
Evet hocam.
Ben sana bir soru sorabilir miyim?
Buyurun.
Şimdi geleneksel anlamda bir kader inancı var. Bütün bu okudukların kader inancına %100 ters değil mi?
Tabii ki.
Ne diyor? Bakın Allah şöyle şöyle yaparsanız şöyle olur.
Evet.
Ama kader inancında ne diyor? Her şey ezelden belli.
Evet. Zaten öyle yazdı
Allah. Zaten öyle yazmış Allah. Ne daha niye şey yapsın ki?
İsrailoğulları zaten onlar seçilmiş ırk. Yani bu bir seçilmişlik şeyi, fikri kafalarında var. Hiçbir nedeni yok yani. Kıymeti kendinden menkul bir kavim. Sırf onun için seçiliyorlar. Oysa ki yani kıymetleri yaptıkları ya da yapacakları şeylerden menkul olacak.
O da onlar kendilerini o şekilde kutsallaştırıyor. Kader inancına inananlar da yaptıkları yanlışların faturasını Allah'a çıkarıyorlar. Evet. Ya eğer kader inancı diye bir şey olsaydı Tevrat'ta bu ifadelerin olma ihtimali var mıydı?
Gerek yoktu. Hiç gerek.
Zaten Kur'an-ı Kerim'in bütün hangi ayetini okusanız yanlış meal verilenler hariç kader inancı diye bir şeyin olmadığını görürsünüz. Allah Bakara 177. ayette, Nisa 136. ayette inanç esaslarını sayıyor ama kader inancı diye bir şey yok. Kader Allah'ın koyduğu ölçü. İşte bu Tevrat'ta anlatılanlarda Allah'ın koyduğu ölçüleri belirtiyor. O ölçülere uyarsanız kazanırsınız. Çünkü Allah sistemini imtihan için kurmuş. Ama bizim tefsirler diyor ki Allah imtihan etmez. Ezelden belirtmiştir. Allah Bakara 124'te İbrahim imtihan ettiğini söylüyor. Diyorlar ki yok etmez. Yani bunlara da çok dikkat edelim. Ama burada şuna dikkat edelim. Yani Musa Aleyhisselam'ın ayrılmasından sonra başlarında Harun Aleyhisselam olmasına rağmen bu insanlar, bu kadar mucizeyi görmüş olan bu insanlar yoldan çıkıyorlarsa bizde hiç kimsenin garantisi yoktur. O zaman biz her şeyi, dinle ilgili gördüğümüz her şeyi sorgulamacı olmamız lazım. Yoksa birisinin şeyine, yanlışına kapılır, yoldan çıkarız, farkına bile varmayız. Evet. Şunlar da diyorlar ki قَالُ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَاكِنَّ حُمِّلْنَا اَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ diyorlar ki biz senin sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle dönmedik. Dönme kararı sen verdin. Seni kim zorladı? Baskı mı yaptılar döneceksin diye? Peki ne oldu peki ondan sonra? وَلَاكِنَّ حُمِّلْنَا اَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ yani Mısırlıların ziynetlerinden, çünkü Allah-u Teala onları yok etti. Demek ki buradan şu benim aklıma geliyor. Yani zihnimde henüz çözülmüş bir problem değil. Yani onu da söyleyeyim size. Allah-u Teala onlara miras çıkıldığını söylüyor İsrailoğullarını. Buradan aklıma gelen şu. Bu Firavun'un orduları, ordusu değil, orduları orada boğulduğuna göre o orduların yanlarında bir sürü altın şubu mutlaka vardır. Olmaması mümkün değil. Bunlar orada onlardan kalan ganimetleri alıp kendi aralarında paylaşmış olabilirler. Buna dair Tevrat'ta bir şey gördün mü?
Hocam Tevrat'ta aslında şöyle bir olay anlatılıyor. Daha Mısır'dan ayrılmalarından önce bunları alıyorlar. Nedeni de şu, şimdi bir sürü felaketler geliyor başlarına Mısırlıların, işte kan, çekirge belası vesaire bu gibi. Ve en sonda ilk doğanların ölmesi gibi bir afet var. Burada da zaten son uyarıyı aldığı zaman Firavun, Allah-u Teala diyor ki Musa Aleyhisselam'a işte şöyle söylüyor, bu gece bütün şeyin, İsrailoğulları dışında bütün halkın ilk doğanları ölecek, hayvanlara kadar. Bütün hayvanların ve insanların ilk doğanları ölecek. Bu felaketten sonra artık Firavun seni tutamayacak. gönderecek İsrailoğullarını seninle beraber. Çünkü bütün bu afetlerin onlar yüzünden başlarına geldiğini biliyorlar. Ve gerçekten de böyle oluyor. Sabahleyin uyandıklarında Firavun'un ilk çocuğu dahil bütün Mısırlı halkın ilk çocukları ölmüş oluyor. Burada Allah Mısır'dan çıkış 12. pasaj. Daha ayrılmalarından hemen önce halka şöyle söylüyor. Gece yarısı Rab tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü. O gece Firavun'la görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı, büyük feryat koptu çünkü ölüsü olmayan ev yoktu. Aynı gece Firavun Musa ile Harun'u çağırttı ve kalkın dedi. Siz ve İsrailler halkımın arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi Rab'be tapın, dediğiniz davarlarınızı, sığırlarınızı da alın götürün, beni de kutsayın. Ondan sonra Mısırlılar İsraillerin ülkeyi hemen terk etmesi için diretti, yoksa hepimiz öleceğiz diyorlardı. Böylece halk hamurunu aldı, mayalanmamış hamurunu aldı, giysilere sarılı teknelerini omuzlarında taşıdı. İsrailliler, Musa aleyhisselam şöyle söylüyor onlara, halktan şey isteyin, altın ve gümüş isteyin, bu da Allah'ın emriyle. İsrailliler Musa'nın dediğini yapmış, Mısırlılardan altın, gümüş eşya ve giysi istemişlerdi. Rab İsraillilerin Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağladı. Mısırlılar onlara istediklerini verdiler. Böylece İsrailliler onların bütün her şeyini aldı. İsrailliler kadın ve çocuklar dışında 600 bin kadar erkekle yaya olarak yola çıktı. Şimdi yani yola çıkmadan evvel Allah onların komşularından altın ve gümüş istemelerini söylüyor. Onlar da zaten hani bunlar gitsin de başımızdan, nasıl giderse gitsin diyerek o ziynet eşyalarını da veriyorlar. O şekilde çıkıyorlar. Zaten bunların da bize şeyde ayette humminna diyor ya, bize yüklendi. Yani sanki kendileri altın gümüş almaktan memnun değillermiş de hani zorla onlara verilmiş gibi.
Yani bu da aldıklarının çok olduğunu gösteriyor. Evet. Taşımakta zorlanıyorlar bu altın ve gümüş şeyleri. Onlardan, yoksa mesela eğer az olsa kim altınını verir şurada bir eriten kişi için, bana altın getirin falan, kimse vermez. Yani onlar çok işte fazla olduğu için tamam verelim diyorlar. Hadi şurada şey yapsın, çünkü artık gözlerinde eskisi kadar değerli değil yani. Şeyleri var. Evet, bak fekadefnâhı, onları attık diyor. Onun içerisine fekederki el kasamiri, o samiralı da aynı şekilde attı. Samiri olan, samiralı olan kişi de attı. O da attı. Bunlar da attı. Hepsi de atıyor. Peki ondan sonra fe ahreze lehum iclen cesede. Oradan bir buzağı heykeli çıkardı. Buzağı heykeli. Zaten birçok yerlerde görebilirsiniz. Böyle altından yapılmış tam bir buzağı şeklinde heykeller var. Bugün hala var şeylerde, müzelerde var. Ben mesela şeyde St. Petersburg'daki St. Petersburg Üniversitesi'nin bir müzesi vardı. Orada görmüştüm böyle bir şeyi. Evet. Ama lehu huvarun, onun böğürmesi de var. Şimdi şeyler de Mısır'da bilgi seviyesi oldukça yüksek yani. Zaten ayetlerde bunu Allah-u Teala anlatıyor. Bugün hala piramitleri tam olarak keşfedemiyorlar, anlayamıyorlar. Yani bir takım şeyler var. Musa Aleyhisselam'ın DNA'ine karşı bir sihir icat edebilmek için bilginleri çağırıyor Firavun. Onlar da ona karşı öyle bir şey yapıyorlar ki bir taraftan tutuyorlar, ip gibi oluyor, bir taraftan değnek gibi oluyor, atıyorlar, hareket ediyor, o kadar başarılı oluyorlar ki Musa Aleyhisselam bile korkuyor. Yani bir belli bir seviye var onlarda. Bu da öyle bir seviyedir. Tabii başka bir şey de olabilir. Sen bir şey anlatıyordun bu.
Evet, şöyle bir şey, hani tasarımsal bir çizim görmüştüm. Normalde hani çok basit bir şeydir. Böyle bir içecek şişesinin falan içine boş olduğu zaman ağzına doğru üflerseniz böyle bir boru sesi gibi bir şey çıkartır. İşte aynen onu hani bu buzağının ağız kısmında ya da arka kısmında çeşitli boşluklar oluşturarak hani rüzgarın girmesiyle oradan böğürme sesi gibi bir ses çıkmasını sağlayacak bir mekanizma üretilmiş olabilir. Hani böyle bir kalıpla yapılırsa eğer bu şekilde böğürebilen, ama hani gerçek bir ses değil tabii ki, rüzgar sesinin böğürme gibi anlaşılması şeklinde üretilmiş olabilir.
Evet. Tabii başka bir bilmediğimiz
başka bir sürü şey olabilir. Hani bu bir teori sadece. O görülen, evet, söylenen böyle bir şey var.
Yani bizim yapmamız gereken çok şey var. Allah-u Teala gidin görün, onları öğrenin diyor. Bizim aslında bu kültürel siyahatleri mutlaka yapmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e göre onları, bunun orada karşılaştığımız bilgileri Kur'an'la birlikte değerlendirdiğimiz zaman çok güzel sonuçlara varma imkanımız olur. Evet. İşte bak ne diyor? Böyle böğürmesi olan bir heykel çıkarıyor. Şöyle diyorlar hepsi. Sadece Samiri değil. Ona inananlar da tabi Samiri'nin yönlendirmesiyle söylüyorlar bunu. Hâdâ ilâhukum ve ilâhu Musa. İşte sizin ilahınız bu. Musa'nın ilahı da fenesi ama unuttu. Unuttu da Allah'ın yanına gitti. Allah değil bu. Allah'la araya aracı ilah. Ya şey değil yani. Bu konudaki konuşmalar de vardı. Sen onu tespit etmiştin.
Evet, şimdi bu altın buzağı meselesi, bu Yahudilikte gerçekten üzerine en çok düşünen konulardan bir tanesi. Şimdi bu Samiri bunlara bu heykeli yapıyor. Ama kendileri bugün tefsirlerinde anlatırken diyor ki, bizim diyor zamanında atalarımız ona Allah diye tapmadılar. Yani bir motamot bir Allah'ın bir şeyini falan yapmadılar. Yani ne oldu? Onu Musa Aleyhisselam'ın gidişinden sonra boşluğa düştü halk. Ya dediler, şimdiye kadar biz hep Musa'nın sayesinde Allah bizim yüzümüze baktı. Biz Musa'ya bir şey söyledik, o Cenab-ı Hakk'a iletti. O Musa'ya söyledi, bize söyledi. Hep onunla Allah'la aramızı yaptık biz. Musa gelmedi, 40. gün oluyor, gelmiyor. Bunlar da bir boşluğa düşüyorlar ve diyorlar ki bizim Allah'la aramıza girecek ve bize yol gösterecek birini yapmasını istiyorlar başındaki insandan. Tamamen aracılık. Ve onlar şöyle açıklıyorlar bunu. Diyorlar ki halkın Tanrı'yı inkar etmediği açıktır. İstenen yeni bir Tanrı değildir. Başına ne geldiğini bilmedikleri Musa'nın yerini alacak biri ya da bir şeydir. Nitekim eğer altın buzağının gerçekten bir Tanrı olduğuna inansalardı, Musa geri döndüğü zaman onu eritip yok etmesine izin vermezlerdi. Ya sen ne yapıyorsun, o bizim ilahımız, suyumuz, bunuz derlerdi. Musa Aleyhisselam geliyor, işte göreceğiz haftaya, alıyor o heykeli, atıyor, yakıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hiç ses çıkarmıyorlar. Niye? Çünkü artık Musa var, tekrar geri dönmüş. Dolayısıyla bunlar onu tam bir müşriklik inancı olarak, aracı bir varlık olarak istiyorlar. Allah'la aralarına konacak bir varlık. Diyor ki, Musa geri döndüğü anda bu yeni Tanrı'ya bağlanmak istemelerinin korkunç ve aptalca bir hata olduğunu hemen fark ettiler. Biliyorlardı ya, sorun değil. Asla Allah diye tapmadılar. Peki bu yaptıklarının şirk olduğunu gerçeğini örtüyor mu? Kaldırıyor mu ortadan? Hayır. Şimdi bakın, bunu da aynısı kendileri söyleyecek. Diyor ki burada halkın Tanrı'yı inkar ettiğini söylemek yanlış olacaktır. Ancak halkın yine de Mısır kültüründen etkilenmiş ya da Mısır kültürüne bizzat mensup olmanın bir sonucu olan açık bir hatası söz konusudur. Nedir bu hata? Halk Tanrı'nın kendisine bağlı bazı varlıklara sorumluluk ve çeşitli güçler bahşettiğini düşünmektedir. Onların görüşüne göre Musa da bu güçlerden biridir. Fakat bu noktada artık Musa'nın olmadığını düşünerek paniğe kapılmış olan halk, bu gücü taşıyan bir başka aracı ya da yol gösterici arayışındadır. Tanrı'nın gücünü başka varlıklara dağıtıp paylaşması fikrine Yahudilikte şituf, yani ortaklık denir. İslam'daki şirk işte. Ortaklık denir. Bu felsefe de Tora'nın, Tevrat'ın temellerine son derece aykırı bir anlayışı ifade eder ve elbette ciddi bir günahtır. Nitekim putperestliğin en baştan itibaren başlangıcı bu tipteki görüşlerden kaynaklanmıştır diyor. Ve diyor ki yine burada, onlar kendi elleriyle yaptıkları bu şeyin put olduğunu söyleyecek kadar aptal değillerdi. Biliyorlardı onların ilah olmadığını ama bir aracı varlık olarak sadece gördüler. Ama o masumca tırnak içerisinde inanç bile yaptıklarının şirk olduğu gerçeğini ortadan kaldırmadı. Müşrik oldular ve daha sonra Tevrat o şeye tapanları ölüm cezasıyla falan da cezalandırıyor. O gerçi hani bizim şu anki ders konumuz değil ama neticede aynı İslam'ın yasakladığı en temel ilkelerden biri. Bu şirki biz anlatırken genelde bu şeyin içine kendisini düşmüş olanlar şöyle savunuyor. Ya biz onlara Allah falan demiyoruz ki. Kimse demiyor zaten. Kendi elleriyle yaptığı bir varlığın Allah olduğunu hiç kimseye kabul etmez. Ama ne yapıyor ona? Allah'ta bulunması gereken bir takım özellikler yüklüyor. İşte Mekke müşriği hiçbir zaman kendi elleriyle yaptıkları putlara Allah diye tapmadılar. Ve her sorulduğunda yerleri kim yarattı? Allah. Gökleri kim yarattı? Allah. Yağmuru kim yaratıyor? Allah. Bütün kainatta her şey kimin? Allah'ın. Her şeyi kim idare ediyor? Allah. Ya bütün bunları biliyorsunuz da niye müşriksiniz? Çünkü diyorlar Allah çok uzak. Biz kimiz? Allah kim? O yüzden bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye Allah'ın kızları saydığı meleklerin putlarını yapmışlar. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye biz bunlara kulluk ediyoruz dediler. Bu ulvi bir amaç onların müşrik olmasını engelledi mi? Engellemedi. İşte zamanında İsrailoğulların düştüğü hataydı bu. Aynısıydı. Hiç rüyasına değişmiyor. Her şey aynı. Ya işte Allah'a daha çok yaklaşalım. Hayır. Allah hiçbir zaman sana uzak değil. Sen Allah'tan uzak düştüğünü hissediyorsan yapman gereken seni uzak düşüren davranışları tekrarlamamak. Sen Allah'ın istediği amelleri yaptığın an tekrar Allah'la şeysin zaten. Şah damarımızdan, sinir uçlarımızdan Allah bize daha yakın. Ama sen başka bir varlığı araya koyarsan, zamanında Yahudinin yaptığına şirk diyen, zamanında Mekke müşriğinin yaptığına şirk diyen Allah senin bu yaptığını hoş görmez. Boşuna anlatmıyor bunları. Ona müşrik diyen, Mekke müşriğine müşrik diyen Allah senin bu aracılık fikrine de müşriklik der. Ve tövbe etmezsen, bu günahla Allah'ın huzuruna gidersen de innehu men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cenne. Kim Allah'a ortak koşmuş bir şekilde buraya gelirse diyor Allah, ben ona cenneti haram kılarım. Öylesine önemli bir günah. O yüzden bunlar anlatılıyor. Yoksa tarihi birer hikaye olarak anlatılmıyor bize. Evet.
Hocam burada Yahya Hoca'nın okuduğunu tasdik edecek, biraz daha göçendirecek bir kısım da Tevrat'tan okumak istiyorum. Tamam. Çıkış 32 babında hemen baş tarafında şöyle diyor: bu arada halk uzun süre geçtiği halde Musa'nın dağdan inmediğini görünce Harun'un yanına toplandı. Kalk bize önümüzde gidecek bir yol gösterici ya da ilah yap dedi. Şimdi ilah kelimesi orada Elohim denen bir kelime. Bu kelime İbranice'de güç, kuvvet, erk anlamında böyle bir kökten geliyor. Yine Tevrat'ın içinde hem ilah anlamında kullanılıyor hem melekler için kullanılıyor. Yani elçi anlamında, Allah'ın elçisi anlamında ve güç anlamında da kullanıyor Tevrat'ta çeşitli pasajlarda. Yani bunlar aslında kendilerine bir önder arıyorlar. Çünkü devamı şöyle: çünkü Musa'ya bizi Mısır diyarından çıkaran o adama ne olduğunu bilmiyoruz dediler. Şimdi bakın, büyük hata zaten çok açık burada kendini belli ediyor. Bizi Mısır diyarından çıkaran o adama ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Oysa ki Allah Tevrat'ta pek çok yerde sizi Mısır'dan çıkaran Rab benim diyor. Bunlar hala Musa Aleyhisselam'a o kadar önem atfetmişler ki bizi Allah onun aracılığıyla çıkardı da demiyorlar. Bizi o çıkardı diyorlar. İşte burada Allah'ın gücünü Musa Aleyhisselam'a yükledikleri çok açık bir şekilde görünüyor. Bir de şu var, bunlar çölde yürürlerken de giderlerken de Allah-u Teala şöyle vaat ediyor. Musa Aleyhisselam'a tabii ki bu görevi veriyor. Bir yandan da diyor ki size geceyi bir ateşle, gündüz de bulutla yol göstereceğim. Bunları onlara bir işaret olarak meleklerle göndereceğini söylüyor Allah-u Teala. İşte o meleklere de ayrı bir önem atfediyorlar. Bunların hepsini sanki Allah'tan bağımsız ya da işte onun güçlerinin bir parçasına sahip başka varlıklar gibi görüyorlar. Bunların hepsi büyük bir hata. Yani Allah-u Teala onları Mısır'dan çıkarıyor. Hala bizi çıkaran adama ne oldu bilmiyoruz diyorlar.
Burada da diyor ki
halk Musa'nın öldüğünü, lidersiz kaldığını, Tanrı ile arasında artık bir aracının bulunmadığı kanısıyla paniğe kapılmıştır. Bu paniğe kapıldı dediği de yarım günlük bir olay. 40. gün gelmesini bekliyorlar. Sabah gelmiyor da öğlen geliyor değil mi Musa Aleyhisselam? Öyle bir hani bir şey, evet, yarım günlük falan bir şey var. Aha Musa gelmedi. Ne yapacağız? Haşa, onu aracı olarak gördükleri için doğru bir aracısız kaldık. Allah'la bizim aramızda artık kim olacak? Hemen paniğe kapılıyorlar. Kızıldeniz kıyısındayken düşman ordusu ve deniz arasında sıkıştıklarında veya yiyecek ve içeceksiz kaldıkları ortamda Tanrı'ya Musa aracılığıyla seslenmişlerdir. Savaşta kendileri için Musa'ya dua etmiştir. Şimdi ise Musa yoktur ve paniğe kapılmış olan halk Musa'nın yerini alarak Tanrı ile arasındaki bağlantıyı sağlayacak bir varlığın arayışına düşmüştür. Bundan dolayı böyle bir şey yaptılar diyor.
Evet. Şimdi şeyde yani bu şirki hiçbir müşrik kabul etmez. Evet. Hiçbir müşrik kendisinin şirk koştuğunu kabul etmez. Çünkü ben Allah'ın varlığına, birliğine inanıyorum. İşte az önce Yahya Hoca'nın okuduğu Zümer Suresi 3. ayeti, bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Asıl hedefimiz Allah rızası.
Yani kötü niyetleri yokmuş ya.
Kötü niyetleri yok. Şeyde de Katolik Kilisesi'ne davet edildiğim zaman kilisenin başbakanı Jean-Louis Pierre Turan orada bana dedi ki sen dedi bize müşrik diyorsun. Evet doğru, her yerde söylüyordum. Siz müşriksiniz. Allah'a da papa diyorsunuz. Papaya da papa. O gökteki babanız, bu yerdeki babanız. Papayı Allah'ın yerine koyuyorsunuz. Bu şirk değildir de ne dediğim zaman ağzını açamıyorlardı bazılarını. Orada sen bize müşrik diyorsun. Biz müşrik değiliz. Çok kutsal üçlü birlik. Üçe bir dedikleri zaman hiç müşrik olmuyorlarmış. Ben de orada güldüm. Adam hemen konuyu değiştirdi. Bu defa şunu söyledi. Siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Dedim bana bak dedim. Esas biz Kur'an'a uymazsak diyalog olmaz. Sizinle görüşmeyi Kur'an-ı Kerim emrediyor bize. Onun için yani şunu hiç unutmayın. Çok güzel anlattılar. Allah razı olsun arkadaşlarımız. Yani ne Yahudisi şirki kabul eder, ne Hristiyanı, ne de Mekkeli müşrikler. Onlar da kendilerini müşrik saymazlar. Çünkü bizim asıl hedefimiz Allah'ın rızası. Bugün gidin tarikatlara, bir tanesi kendini müşrik saymaz. Ama esas olan, siz Allah'la birisini sokuşturuyor musunuz? Bitti. Biz buna çok dikkat edelim ve bu şeylerden çok güzel bir şekilde ibretimizi alalım. Ve böylece dersin
bir
sonuna
geldik. Bir hikayetimiz kaldı hocam. Evet. Efela yaravne ellâ yarcu ileyhim kavlen.
Evet tamam. Doğru, onları okumamıştık değil mi?
91'e kadar okuduk yani.
Efela yaravne ellâ yarcu ileyhim kavmen. Evet. Yani bunlar görmüyorlar mı? Yani konuştuğunuz zaman cevap vermiyor bu. Ne oluyor? Ve lâ yemlükü lehum darren ve lâ nefâ. Onlar için onlara ne bir faydası olabilir ne de zararı. Hiçbir şeye gücü yetmez. Bunlar ne bekliyorsunuz? Buraya kadar değil mi?
91'e kadar okuduk. Yani şimdi de okuruz. Sonra tekrar haftaya 90. ayetten tekrar başlarız.
Tamam.
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ.
Evet. Harun Aleyhisselam daha önce onlara şöyle demişti. Ey kavmim, siz sadece bununla, bu buza heykeliyle zorlu bir imtihana sokuldunuz. Allah'a teslim mi oluyorsunuz yoksa kendi kafanıza göre bir din anlayışı içine mi giriyorsunuz? Ve inne rabbekumur rahman. Sizin Rabbiniz o Rahman'dır. Hiçbirisi sormaz. Rahman da kim? Evet. Fettebi'uni. Siz bana uyun. ve atiu emri benim emrime itaat edin. Niye? Çünkü Allah'ın Resulüdür. Resulün Allah'ın kitabından söylediği şeyler Allah'ın sözleridir. Allah'ın emrini anlattığı için itaat, Resul'e itaat, Allah'a itaat etmiş olur. Yani kendi sözünü söylemiyor. Ama onlar hemen cevaplarını veriyorlar. قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلِيهِ عَكِفِينَ Yani biz bunun karşısında saygıyla durmaya devam edeceğiz. Bak hiç kafalarını çalıştırmıyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Hatta يَرْجَعَ اِلَيْنَ Musa. Musa bizim yanımıza dönene kadar biz buna devam edeceğiz. Yani yine de o Harun Aleyhisselam'ın uyarılarını dikkate almıyorlar. Duygusal davranıyorlar. Tekrar edeyim. Karşılarında Allah'ın bir nebisi var. Harun Aleyhisselam. Dolayısıyla işte ben o kadar ayet okuyorum da dikkat et. Sen boş ver. Sen gene oku ayetini. Sen kendinden sorumlusun. Bak Harun Aleyhisselam dinlemeyen seni dinler mi? Bütün bu hikayeler Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e niye koyuyor? Yani bu gerçek hayat hikayesi. Bizim ibret almamız için zaten ayetlerde de söylüyor. Biz ona göre kendi hayatımıza yön vereceğiz. Zaten şurada bugün varız, yarın yokuz. Allah'ın huzuruna vereceğimiz hesaba çok iyi hazırlanmamız lazım. Allah-u Teala cümlemizi kendisine tam teslim olan, emirleri doğrultusuna giden, asla sağa sola bakmayan, din konusunda kendisine gelen şeyleri de Kur'an ışığında sorgulayan samimi müminlerden eylesin. Allah hepimizi defteri sağından verilen ve ahirette önde olan kişilerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.